Kıymetli dinleyenlerimiz, yayın danışmanımız Ahmet Taş Getiren Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatın 4. bölümünü istifadenize sunuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Yeni bir programda daha birlikteyiz. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile sohbetlerimizi sürdürüyoruz. Daha önceki sohbetlerimizde tasavvuf üzerine geniş değerlendirmeler yaptık. Tasavvufun gerçek mahiyeti üzerinde muhterem Hoca Efendi'nin son derece net tespitleri oldu. Bugün biraz problemli alanlara temas etmek, konuşmak istiyoruz. Bu alan tabii tartışılıyor günümüzde, tasavvuf alanı. Tartışılıyor. Alanlarda en doğru değerlendirmeleri yapacak isimlerden birisidir muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. İnşallah böyle genişçe bir sohbet düşünüyoruz. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz.
Afiyettesiniz abi, inşallah efendim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz yeniden efendim.
Biz teşekkür ederiz.
Evet, tasavvuf üzerine geniş bir değerlendirmeniz oldu. Hani efradını cami, ayarını mani diye nitelenebilecek çerçevede tasavvufu anlattınız. Bunlar hakikaten önemli ölçüler, kıstaslar, kriterler. Biraz problemli alanlara da temas etmemiz gerekiyor efendim. Çünkü bir insan bir alana giriyor ama o alanda yürüyüş çok kolay bir yürüyüş değil, zorlu bir yürüyüş. Nefisle mücadele gibi zor bir alanın tanzimi meselesi, eğitimi meselesi. Ve zat-ı haliniz bu noktada gönül dostlarınız var, onlara rehberlik ediyorsunuz. Önünüze birçok problem geliyor. Genel olarak da İslam dünyasında tasavvufla ilişkide ortaya çıkan problemlere de vakıfsınız. Biraz o problemli alanlara da işaret etmek, insanların önünde dikenli yollar nelerdir? Zihin olarak, kalp olarak dikenli yollar nelerdir? İnsan iyi şey yapıyorum diye nerelerde yanılabilir? Önünüze gelen örnekler de vardır muhakkak. Problem olarak gelen örnekler de vardır. Orada da böyle maddeler halinde örneklerle böyle bir şey yapar mısınız değerlendirme?
Tasavvufta efendim ilk olarak bertaraf edilmesi icap eden enaniyettir. Çünkü enaniyet bir ruha serpilen bir kanser mesabesindedir.
Enaniyet, bencillik, merkezcilik.
Bencillik evet. Ve vardığı yer kibirdir. Evet. Allah korusun. Kibirin de kökü cehennemde olan bir hadisedir. Enaniyet, Cenab-ı Hakk'ın kibriya sıfatına ortaklıktır. Fakat lakin tevhid akidesinde ortaklığa tahammülü yoktur. Onun için şirk, şirke kadar gider kibrin bir ucu. Onun için Allah korusun bu enaniyet bu yolda mesafe almakta büyük bir zarardır. Mümkün değil yani. Mesafe alması mümkün değildir.
Nasıl ortaya çıkıyor efendim enaniyet?
Efendim ya oraya da, geleceğim evet, ben Ahmet buyurun. Bey. Ha. Şimdi en ağır bir cürümdür tasavvufta. Diğer bir ifadesi kibirdir. Yunus dergaha girerken, Tapdün dergahına bir hazırlık yaptı. Başını eşeğe koydu. Ve eşikte devam etti. Başını eşikten kaldırmadı. Eşikten çok ders aldı. İlim, ilim kendini bilmektir dedi.
Evet.
Ve nasıl bir istikamete girdi? Getirdiği odunu bile istikamette getirmeye çalıştı. Yamuk, eğri bir odun taşımadı. En büyük dersi eşikten aldı. Şeyh Nabi de güzel ifade eder. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan şair evet. Nabi, murat-ı kutsiyandır der. Evet. Peygamberlerin başını eşeğe koyduğu bir yerdir der.
Evet.
Demek ki eşik büyük bir makamı ifade eder. Fakat başı eşeğe koymak da zor bir iştir.
Evet.
Zor, çok zor bir iştir. Bu
zorluk nerede efendim?
Zaman zaman çıkar bu.
Evet.
Mesela sofi olma yolundadır. İbadetler gözünde büyür. Ben şu kadar ibadet sahibiyim der.
Evet.
Yaptığı bir takım hizmetler gözünde büyür. Enaniyet verir kendisine. Bu da kendisine büyük bir zarar. Yani bu enaniyet her yerde çıkar. Yani burada enaniyetten ancak eşikte devam ederse baş, makam, mevki vesaire şu bu sıfırlanırsa.
Yani eşiğin bir karakter haline gelmesi lazım.
Mesela Azimahmud Hüdayi Hazretleri korktu. Makam mevkinin getirdiği iltifatlardan korktu. Enaniyeti palazlanmasından korktu. Bursa sokağının kaftanıyla ciğer sattı. Yani Evliyaullah bu şekilde daima bu enaniyetin korkusu içindedir. Bu bir yerde çıkar diye.
Yani enaniyetten emin olunamaz mı efendim? Yani ben bunu
olunamaz,
terbiye ettim.
Olamaz. Olunamaz çünkü nefis çıkar zaten. Biz nefisle imtihan içindeyiz. Yani daima nefisten kurtuluş yoktur.
Evet.
Yani bu son ana kadar, ölüm gelene kadar bir imtihan içindeyiz. Evet. Nefisten. Bu her yerde çıkar. Buradan kurtuluş takva.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de 258 yerde muhtelif kalıplarda takva geçiyor.
Efendim burada izin verirseniz bir soru daha sorayım. Yani acaba enaniyeti yok etmek, hani kişiliği sıfırlamak anlamına da gelir mi? Yoksa kişilik, şahsiyet durur da enaniyet devre dışı kalır. O denge nasıl kurulur efendim?
Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Rabbi nefsimden tarfetül ayn. Gözümü açıp kapayıncaya kadar da bizlere olan kendimize izafe etmemiz lazım. Ya Rabbi sana sığınırım buyurdu.
Evet.
Demek ki bu enaniyet daima çıkar. Yani dini hayatta bile bu enaniyeti bertaraf etmek çok zordur. Bunun için ayette Cenab-ı Hak izâ câede büyük Mekke fethini bildiriyor. Fevç İslam'ı gibi görürsün buyuruyor. Fakat herhangi bir nefse izafe etmemek fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu Cenab-ı Hak buyuruyor. Hamd-i Rabbini tesbih et, bir de istiğfar et. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daima ikaz halindeydi. Allahümme la ayşe illa ayşul ahire buyururdu. Esas hayat ahiret hayatıdır buyururdu. Nefsaniyete bir prim vermemek için. Yani nefsaniyet her tarafta prim toplar. Bu da çok zor bir iştir. Zaten tasavvufun bütün mücadelesi böyledir. Yani bütün mücadelesi insanın içindeki eneydedir. Mevlana Hazretleri de Firavun diyor, senin içindedir diyor. Sen onu dışarıda zannetme diyor.
Efendim sormak istediğim şey şu. Yani bazen de suçlama yapılıyor. Tasavvuf insan kişiliğini yok eder. Yani bir şahsiyet kalmaz ortada. İşte bu mudur? Yani bir tasavvuf içerisine giren kişinin hani şahsiyet hassasiyeti sıfırlanır mı?
Asla. Evet. Asla. Hiç alakası yok. Orada İslam karakteri ve İslam şahsiyetini temsil etmesi lazım. Enaniyetin zıttı da tevazudur.
Evet.
Cenab-ı Hak enaniyetin zıttı olarak o İbadur Rahman, yani Rahman'ın rahmetinin tecelli ettiği kullar yerden bir tevazu olarak dolaşırlar buyuruyor.
Evet.
Yani demek ki enaniyetin mukabili olarak tevazunun artması lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz malum Mekke fethinde bir zat geldi, titremeye başladı. Efendimiz manevi heybetinden titreme dedi. Ben de bir padişah değilim, ben bir kral değilim dedi. Ben mülk sahibi bir insan değilim dedi. Ben dedi, senin dedi Mekke'de kuru et yiyen komşunun ben yetimiyim dedi.
Evet.
Yani Efendimiz bazen mecbur, mesela Huneyn şeyinde orduyu toplamak için Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği meziyetleri bildirdi. Arkada hemen la fahre buyurdu. Yeni biri la fahre buyurdu. Övünme yok, övünme yok buyurdu.
Ben şuyum ama övünme yok.
Övünme yok.
Evet.
İşte Ehlullah'ın da, oraya geleceğim ben, bu enaniyeti bertaraf için bir de korktukları bir yer vardır. Bir handikap vardır. O da keramettir.
Evet.
Keramet Allah'ın verdiği bir istidattır. Yani ben keramet sahibi olayım, bu mümkün değil. Cenab-ı Hak onu verirse olur. Bu da keramet kimi zaman muhatabına bir şok tesiri yapmak için ancak. Bunu mümkün verdi mi halktan gizlerler. Kimi zaman bir kulu zor durumda kurtarmak içindir. Yani keramet hatta hayz-ı rical denir.
Yani bir tür erkeklerin yaşadığı hayız hali gibi.
Hayız hali gibi.
Evet.
Yani bunu bir ehlullah daima gizlemiştir.
Evet.
Esas keramet ayet-i kerimede festekim kema ümürte buyuruluyor. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu an efendimizden sonra ümmetin en büyüğü. Yani ondan sadır olan bildiğimiz kadarıyla bir keramet yok. Evet. Fiziki bir keramet yok. Fakat devamlı manevi kerametler içinde manevi keramette festekim kema ümürte.
Emrolunduğun gibi dostu.
Dostu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin daima her an adım adım nefes nefes izinde.
Evet.
Eshab-ı kiramda keramet sahipleri olan sahab-ı kiram var.
Evet.
Hazreti Ömer radıyallahu anh var. Daha doğru Yasari Cebel diye daha doğru seslendi, istikametlendirdi. Mesela Ebubekir Efendimiz zahiren yok.
Evet.
Yani demek ki keramet bir lütuf, bir tarafta bir imtihan vesilesi. Bak kerametin daimi olacağına dair bir garanti yok. İşte burada bağlum bir bavura vardır ayet-i kerimede. O çok meziyetleri vardı. İsmi Azam'a basardı. Ettiği dualar kabuldü. Maalesef sonu iyi olmadı. Ayet-i kerimede iyice şaşkınlaştığını, soluyan bir kelp haline geldiğini bildiriyor. Çünkü keramette iltifatlar artar, zahiri kerametlerde. İltifatlar artar, alakalar artar, tabasbus artar. Bu tabii o nefsi tahrik eder, enaniyeti palazlandırır. Onun için bu tasavvuf, Kur'an-ı Kerim ve sünnette bahsi geçen ihlas, takva, ihsan, zühd, huşu, tövbe, rıza gibi kalp amellerini ruhani alemde gerçekleşmesi lazım. Buna mukabilde riya, ucub, kibir, gıybet, haset gibi menfi hadislerinde bertaraf edilmesi lazım. Keramet, esas keramet de bu.
Keramet meselesi niye tasavvufta öne çıkıyor efendim?
Efendim bu tabii
yani bir... her insan sanki mürit keramet bekliyor. Mürşit keramet ya gösterirse mürşit oluyor gibi.
Mürşit oluyor gibi. Bu tabii bu zamanla olmuş bu. Yani bir asr-ı saadeti böyle bir şey yok.
Evet.
Biz zaten tasavvufu bir namazar ettiğimiz zaman tasavvufun en güzel haline, en zirve halini Eshab-ı Kiram'da görürüz. Yani tasavvuf kalbin safaya gelmesidir. Takva halinde İslam'ın yaşanmasıdır. Fakat zaman zaman bu Eshab-ı Kiram'da da olmuştur. Evliya Allah da zaman zaman olur. Fakat esas şey keramet değil, istikamet. Keramet bir noktada belki bir yolcu, bir ağaç adını serinlemek gibidir. O kadar. O serinledikten sonra güneş çarpması da olabilir daima. Evet. İşte Bağlum bin Bağra'da oldu bu. Kasas Suresi Karun'da oldu bu.
Evet. Yani keramet gösterip sonu korumamak riski de var.
Riski var. En zoru o zaten.
Evet.
En zoru.
Keramet enaniyete götürüyor mu efendim? Yani
koruyamazsa götürüyor. En tehlikeli şey odur.
Evet.
Onun için Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki, bir kişiyi havada uçarken görseniz, hali kitap ve sünnete uymuyorsa, bu bir keramet değil, istidraçtır buyuruyor.
Evet.
Bunun benzeri mesela kerametin şeyi menfi olarak istidraç bu Hint fakirlerine vesaire de oluyor. Demek ki bu ruhaniyetini, iç âlemini konsantre etmek suretiyle. Mesela şuna benzer bir krete oyunu diye bir oyun vardı. Tuğlaları koyuyordu, bir vuruyordu, tuğlalar kırılıyordu.
Evet.
Bu normal olarak tuğlalar vursa parmak kırılır. Ve vücudunu, bütün gücünü, vücut gücünü konsantre ediyor parmak ucunda. Vurduğu zaman tuğlada kırılıyor.
Evet.
İstidraç bunun gibi bir hadisedir. Cenab-ı Bağdadi Hazretleri de tefrik için o kişi kitap, sünnetin istikametliyse, takva sahibi ise, salih bir zatsa keramettir. Değilse istidraçtır buyuruyor.
Evet. Yani mesela efendim bir mürşidin kendi içinde keramet göstereceğini beklemesi mümkün mü?
Böyle doğru bir... değil bu. Evet. Doğru değil. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en mühim üsve-i hasene buyuruluyor.
Evet.
Onun bir en büyük kerameti, o öndeki insanın onu halidir, kalidir, hayat tarzıdır. Zaten tasavvuftaki gaye, şeriatı kamil manada yaşayabilmektir. Bunun dışında bir şey olamaz, Allah korusun. Ayak kayar gider.
Evet.
Tabi bu şuradan da oluyor Ahmet abi bir de. Yani mesela bu muhabbetten, bağlantıdan öndeki insandaki olan bir hali tesadüfen de olsa onu keramet olarak alıyor.
Evet.
Yani kendine göre yorumluyor. onu bir keramet gibi alıyor.
Evet. Yani keramet belki daha çok bağlanan insanın beklentisine tekabül ediyor.
Tabii, tabii. Evet. Kendini görüyor. Yani kimin de filan beyin konuşuyor burada.
Evet.
Beyin konuşuyor. Bir de tabii ki ben onu çok da rastladım. Bazı cinlilerin, musallat cinlerin tesiri oluyor.
Evet.
Bunlar da kendinde bir şey olduğunu zannediyor, bir keramet olduğunu zannediyor.
Böyle keramet olduğunu kendisinde zannetmek de bir zaaf değil mi efendim?
Zaaf tabii, yani zaaf da. Yani üzerinde durmayacak. Yani keramet olsa bile kendisi
üzerinde durmayacak.
Durmayacak. Yol sünnet sine yol Ahmet abi.
Evet.
Sami Efendi Hazretleri'ne bir zat geldi İhvan'dan. Efendimiz ben dedi tayyi mekan olarak hacca gittim dedi.
Evet.
Efendim yok dedi. Farz olan haç dedi. Usulü erken sünnet seneye uyularak yapıldığın haçtır dedi.
Üzerinde sorumluluk olarak duruyor.
Evet yani tayyi mekan olarak haç evet olabilir o.
Olabilir. Sünnet,
fakat farz olan haç evet. Sünnet seneye uygun olarak yapılan haçtır. Şartlarına, evet. Farzlarına, şeylerine, sünnetlerine, vaciplerine uyularak yapılan bir haçtır buyurdu. Yani demek ki bu tip şeylere itibar etmemek lazım. Bir de bunu şey yapamazsın yani tayin etmek zor. Keramet mi, istizaç mı, ne olduğunu, cinni mi o da zor yani. Mesela İbrahim Aleyhisselam bir şeyde bile yani rüyada bile ikinci büyük peygamberdir seviye olarak. Tevriye günü, Arife günü ve bayram birinci günü üç gün rüya gördükten sonra bir Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmeyi yani rüyasının rahmani olduğuna üç günden sonra karar verdi. Bunlar balık sırtı işlerdir. Bir ve bir ayakların kaydığı noktadır Allah korusun.
Yani bir de tasavvuf bir eğitim alanı, bir terbiye sistemi. Yani o alanın bir fevkaladelikler alanı olmadığına da insanları herhalde inandırmak lazım ya da öyle yön
tabii,
vermek
tabii,
lazım.
Tabii tabii.
Çünkü hep fevkaladelik beklediğinizde kendinizi eğitemiyorsunuz, şahsiyetinize önem veremiyorsunuz.
Ahmet abi, Resulullah Efendimiz buyuruyor, benim namaz kıldığım gibi namaz kıldım buyuruyor.
Evet.
Yani burada ne oluyor? Demek ki Resulullah Efendimiz namazından büyük bir huşu vardı.
Evet.
Yani sahabi-i kiram aynen taklit ediyordu.
Evet.
Yani hangisi farzdır, hangisi vacip, hangisi sünnettir onun üzerine durmuyordu.
Evet.
Resulullah Efendimiz nasıl oruç tutuyordu? O şekilde oruç tutuyordu. Nasıl Resulullah Efendimiz zekat veriyordu, infak veriyordu? Nasıl bir fedakarlık halindeydi? Nasıl bir merhameti yaşıyordu? Nasıl bir tevazu yaşıyordu? Nasıl bir el-emin ve es-sadık sıfat halindeydi? Eshab-ı kiram bunlara bürünmeye çalışıyordu. Bu sıfatlarla hallenmeye çalışıyordu. Zıttı olan şeylerden kaçıyordu çok. Mesela Ebu Zer bir gün Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a işte kızdı. Kara kadının oğlu dedi.
Evet.
Tabii sonra buna Ebu Zer çok pişman oldu. Başını eşeğe koydu. Yine geldik eşeğe.
Evet.
İlla dedi buraya bas ve geç Bilal dedi. Ben sana kara kadının oğlu dedim dedi.
Evet.
Yine bir zat diyor ben diyor Ebu Zer'i gördüm diyor bir müddet sonra diyor. Kendi aynı elbisesinden diyor müstahdemine de giydirmişti diyor.
Evet.
Demek ki burada en çok enaniyetteki şey kendini üstün görmekteki bir facia da öbür kişileri istifaf etme oluyor.
Evet.
Cenab-ı Hak da bu istifafı asla istemiyor. Veylülü külü mezetüllü meze buyuruyor. Bunun hepsine yazıklar olsun diyor. Kaç göz işareti yapan, küçümseyen vesaire. Hep bunlar ne yapıyor? Enaniyeti palazlandıran hadiseler. İbadullah'ı istihkar etmek, istifaf etmek. Bu da bir enaniyet alameti olmuş oluyor.
Efendim bu kibir, ucub gibi menfi vasıflar, yani insanın arındırması gereken vasıflar. Biraz önce Hüdayi Hazretlerini örnek verdiniz. Ya bugün tasavvufi terbiyede yani bu tür vasıflardan arındırmak için uygulanan şeyler var mı efendim? Yani işte Hüdayi Hazretlerine ciğer sat denilmiş Bursa sokaklarında. Yani bugün tasavvufi terbiyede bu herhangi bir dervişe mesela müride bu tarz şeyler verilebiliyor mu?
Tabi bu zamanda öyle bir durum, tabi tekkeler, dergahlar kapalı.
Evet.
Bu olan sohbetlerde verilecek en mühim şey, bir defa ibadette huşu, bunu temin etmeye çalışacak.
Evet.
Daha namazını en asgari cemaatte kıl deniyor.
Evet.
farzlardan dikkat et, haramlardan kaçın deniyor. Asla haramlara yaklaşma diyor. Ve bu şeriat-ı ittibayı feyizlendirmek için vel müstafirine bil eshar, seherleri ihya et deniyor. Çünkü bir güne gireceksin.
Evet.
O güne girerken de ruhani hayatın dolu olarak girecek ki gözün, kulağın, ağzın yanlış şeyler kaymayacak. Yani güneşin battığı, ayın çıktığı gibi, tekrar olduğu gibi kalbi hayatta o şekilde devam edecek. Gündüz geceye hazırlanacak. Herhangi gündüz bir isyandan kendini koruyacak. Gözünün isyanından, kulağının isyanından, ağzının isyanından kendini koruyacak. Geceye o şekilde gidecek. Gece de seherlerde ruhani alemini dolduracak. Gündüzü o şekilde bir vecd içinde, bir manevi heyecan içinde girecek. Bu şekilde kendisini koruyabilecek.
Evet.
Onun bugün tavsiye edilen bir şeriatın yaşanması.
Evet.
Daima insan kendi kontrol edecek. Benim yanımda Allah Resulü olsaydı, bana Allah Resulü tebessüm eder miydi?
Evet.
Eshab-ı kiram nasıl davranırdı Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanında? Daima Efendimiz'in simasına bakardı. Evet. Memnun mu değil mi?
Evet.
Biz de bunu kendi kendimize alıştırmamız lazım bunu. İkincisi, seherleri ihya etmemiz lazım.
Evet.
Çünkü o seherler bir havanın loş karanlığında Cenab-ı Hak'la beraber olabilmek.
Evet.
Ki seherler bir istiğfarla, teheccüdle başlıyor. İstiğfarla başlıyor. Kelime-i tevhidle, iman tecdidle devam ediyor. Salavat-ı Efendimiz'e bir münasebet oluyor. Bir ölümü düşünmek. Allah'ın nimet verdiği bu içimizde nasıl maddi cihazlar var? Kalp, akciğer, karaciğer vesaire. Yine içimizde manevi cihazlar var, manevi merkezler var, letaif buyurulan. Bu letaifleri zikre alıştırmak. Çünkü Cenab-ı Hak çok çok zikredin buyuruyor. Ve Cenab-ı Hak kendisiyle beraber olmamızı arzu ediyor. Huzur bulmamızı istiyor Cenab-ı Hak da. Ela bizikler tatminül kulüp buyuruluyor. Yine Cenab-ı Hak onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken Allah'ı zikrederler buyuruyor. İlahi azamet, ilahi kudret akışlarını, ilahi nakışları tefekkür ederler. Onun neticesinde de göklerin ve yerin azametine, derinden derine tefekkür ederler buyuruluyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ı anmak, Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, dilin ifadesi kalbi Cenab-ı Hakk'ın azameti ilahiyesine, sonsuz gücüne. Ya Rabbi sen subhansın derler. Her şeyden münezzehsin. Hududun yok, sınır yok. Bizi cehennem azabından koru derler. Yani demek ki kalbin bu kıvama gelmesi meselesi. Evet. Bu zikrin getirdiği netice bu olmalı.
Evet.
Yani derin bir tefekkür vermeli. Nasıl bir insan derin bir kuyuya baktığı zaman başı döner. Ya semaya baktığı zaman başı döner. O şekilde Cenab-ı Hakk'ın ilahi azamet tecelli karşısında kalbinin bir huşu ve bir duyuş haline gelebilmesi. Yani yerin göğün derinden derin tefekkür ederler buyuruyor Cenab-ı Hak. Yerin ve göğün yaratılışına. Yani böyle bir kalp kıvam isteniyor ayet-i kerimede. Yine Enfal suresinde Cenab-ı Hak öyle bir kalp istiyor ki kalbi selim olsun. Vecilet kulübühüm buyuruyor. Allah anladığım kalpleri titrer buyuruyor. Titreyen bir kalp nasıl bir harama dalabilir? Nasıl titreyen bir kalpte bir göz yanlış yere bakabilir? İkinci madde Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar buyuruyor. Demek ki bir derinlik verecek ayet olan. Bu da kalbe göre olur. Herkes aynı rahle başında oturur. Kalbinin durumuna göre ayrı tesir eder. Üçüncü madde tevekkül ve teslim olurlar. Öteyi bilmiyorsun, bir an sonrasını bilmiyorsun. Peki bilmediğin zaman ne yapacaksın? Bir çocuk bile korktuğu zaman annenin elini tutar. Kelp havladığı zaman. Sen hiçbir şey bilmiyorsun, istikbali ayet. Tevekkül ve teslim olurlar. Ondan sonra Cenab-ı Hak kulluğa geçiyor, ibadete geçiyor. Onlar namazını ikame ederler. Kalp ve beden ahenkini kılarlar. Ondan sonra içtimaileşmeye geçiyor kulun. Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın yolunda infak ederler. Yani tasavvufun Kur'ani ölçülerle kalbin bu noktaya gelebilmesi. Şimdi böyle bir kalpte nasıl bir enaniyet olabilir? Yani belki evet tamamen silinmez ama iyice sıfıra yaklaşması lazım.
Evet. Efendim burada iki şey biraz açsak diye düşünüyorum. Birisi bu letaifler konusu. İnsanın manevi merkezleri, mesela kalbin Allah zikriyle mutmain hale gelmesi, işte başka manevi merkezler var. Bu merkezler hani nedir, nasıl belirlenir? Yani insanın kişilik çerçevesi bu merkezlerin doyurulmasıyla mı?
Tabii tabii, şimdi yani bu merkezler demek kalp, ruh, sır, hafi, ahva vesaire. Bu gidiyor merhale merhale, evet. Murakabeler falan gidiyor. Evet. Demek ki burada kulun Cenab-ı Hakk'ın azimeti karşısında, kulluğunun aziyeti artması lazım. Cenab-ı Hak'la beraberliğin ve mahkum eynema küntüm. Nereye gitsin, o sizinle beraberdir. Yani Cenab-ı Hak'la beraber olmanın bir şuuru teşekkül etmesi lazım. Bu fikirde de olacak. Fikirde de Cenab-ı Hak nahnu akrabu ileyhi min hablil verid buyuruyor. Şah damından daha yakın olduğunu. Yani içimizdeki hisleri, duyguları bir biz biliyor, bir de Cenab-ı Hak biliyor. Başka kimse bilmiyor duygularımız. Demek ki onun için Cenab-ı Hak'a çok iltica etmek lazım. Ya Rabbi, hislerimi, duygularımı kendi rızanla telif et.
O alanı da temizlemek.
Temizlemek lazım. Çünkü duygular bizim hareketlerimizi, bizim duygularımızı yönlendirir. Velhasıl yani Kur'an'ı ifadeler bu şekilde.
Evet.
Saymak da bitmez Kur'an'ı ifadeler. Mesela men yudir Rasûle fakat ete Allah. Cenab-ı Hak öyle bir şey yapıyor ki Allah Resulü'nün itaati Allah'a itaat olarak bildiriyor. Onun için Eshâb-ı Kerâm en çok titizliği buradaydı. Bizi diyor Eshâb-ı Kerâm en çok sevindiren hadis-i şerif el-merhû mâ men ehabbe hadisidir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Onu biz çok seviyoruz bu dünya aleminde. Onun en ufak bir işaretini ifa etmeye büyük kendimize bir nimet sayıyoruz. Ahirette de acaba beraber olabilecek miyiz? El-merhû mâ men ehabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Bizi en çok sevindiren hadis-i şerif bu hadis-i şeriftir.
Efendim, demin ikinci şeyim oydu. Yani biraz önce buyurdunuz, hani Resulullah Efendimizle gece seher vaktinde beraber oluyoruz. Salavat-ı Şerife ile vesaire. Malumlarınız, yani tasavvufi alan, terbiyenin bir de rabıta konusu. Yani el-mer'ü me'amen ehabbe'yi daha önceki sohbetimizde geniş biçimde izah ettiniz. Yani bu seher vakti beraberlikler de bu rabıtayla bağlantılı bir şey mi? Yani biraz rabıta konusunu da açsak bu arada.
Ahmet abi, üç tür rabıta var. Bir rabıta, tabii rabıta var. Bir annenin evladına, yavrusuna olan sevgisi, muhabbet.
Ya da yavrunun annesi.
Anne. Yani eğer çocuk hastaysa, anne de sabaha kadar uyumaz.
Evet.
Çocuk açsa, annenin de iştahı kaybolur.
Evet.
Biraz uzaklaşsa, evladı bir yere gitse daima hasret duyar. Mesela oğlu askere gitti, bir yemek pişirdi, ah der, bunu evladım ne kadar çok severdi der.
Evet.
Yani gönlünden çıkartmaz. Bu tabii rabıta.
Gönlünden çıkartmaz, evet.
Bu mahlukatta da var. Mesela evet. Yılanda da var.
Evet.
Yılanda yavrularını bakarak büyütüyor. Akrepte de var, sırtında taşıyor yavrularını.
Evet.
Tavuk, civcivleri onun peşinden gidiyor, civcivlerini o da bırak. Hatta bir tavuğun altına ördek şeyi koyuyorlar, yumurtası. Oradan ördek çıkıyor. Ördek geçerken suya girdiği zaman anne tavuk da bekliyor. O suya giremiyor.
Evet.
Fakat orada bekliyor. Bu tabii rabıta.
Evet.
Bir de süfli rabıta var.
Evet.
Sarhoşun içki rabıtası. Mesela güzel bir manzara görüyor. Ah diyor, şurada diyor içki olsa da diyor biraz daha demlensem diyor, daha bir şey olsam diyor.
Evet.
Daha neşem artsa diyor. Kumarbazın kumara rabıtası vesaire. Bu süfli rabıtalar.
Evet.
İnsan robot değil. Hiç mahlukat da robot değil.
Evet.
Manevi rabıtada bu rabıta eşittir muhabbet.
Evet.
Bunu zirveyi Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e görüyoruz. Zirvesini. Bu zirve hiçbir zaman taşkınlığa gelmiyor. Hatta Efendimiz vefat ettiği zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh kendini kaybetti. Temkini kaybetti, tel'in durumuna girdi. Orada Hazreti Ebubekir radıyallahu anh her canlı gibi, her fani gibi Efendimiz de vefat etmiştir dedi. Açtı, mührünü öptü vesaire. Hiç hali değişmedi.
Evet.
Şimdi bu bir rabıta,
büyük muhabbet var. Muhabbet, ölçüyü korumak var.
Temkin halinde yaşamak var.
Evet.
Maddi bir misal vereyim. Mehmet abi, şimdi Üsküdar'dan Eminönü'ne gitmek için vapura biniyoruz. Vapur gaye midir, vasıta mıdır? Eğer vapur gaye ise şirktir.
Evet.
Vasıta ise ne güzel.
Evet.
Yani onun için bu biz rabıtayı bir muhabbet olarak görürüz. Muhabbetten öteyi değil.
Evet.
Yani şirk, Allah şirk için sevebilmek.
Şirk hoca, İslam'ın en tehlikeli gördüğü bir şirktir. İman problemi.
İman problemi.
İman problemi. Yani şirk haline gelme riski nerede ortaya çıkıyor rabıtanın?
Cehaletten çıkıyor, başka bir şeyden değil.
Evet.
Bu aşırı bir sevgi, aşırı bir muhabbet. O diyor ki benim diyor, şeyhim diyor, benim içimden geçenleri bilir diyor. Evet. Vesaire diyor. Ölçü Resulullah Efendimiz'in.
Evet.
Bir hadise Resulullah yarın gelin söyleyeyim dedi. Evet. İnşallah demeyi. Tabii bu Cenab-ı Hak bundan şey oldu. Bir haber gelmedi, vahiy inmedi.
Evet.
Yani onun gibi mesela yeni bir Osman Maaz vefat etti. Kadın dedi ki bir ahbabı, ne mutlu sen cennettesin dedi. Efendim nereden biliyorsun dedi. Ben bile başımdan geçecek hadiseyi bilmiyorum dedi. Ben senin yerine derdim inşallah Cenab-ı Hak cennetine nail eder derdim diye, dua ederdim diye. Velhasıl bir realite bu. Yani kimse bir muhabbeti inkar edemez.
Evet.
Rabıtada muhabbetin manevi hayattaki tesiridir.
Hem daha çok yani riskine işaret ediyorsunuz.
Tabii
yani rabıtandaki riske işaret ediyorsunuz.
Evet.
Neden efendim?
Allah korusun şuradan yani şeriatten taşmalar Allah korusun felakete götür. Cenab-ı Hak Hucurat'ın ilk ayetinde Allah ve Resul'ün önüne geçmeyin buyuruyor.
Evet.
Bizim önümüzde ölçü şeriat-ı kemale erdirmektir. Bunu önümüzde eshab-ı kiramdır. Böyle bir eshab-ı kiramda bir taşkınlık görmüyoruz yani.
Efendim bu rabıtanın tasavvufi terbiyede bir metot.
Metot.
Yani o gerekli görülüyor. Yani gerekli görülmesinin sebepleri
şundan neler? Şundan gerekli, kendini şimdi öndeki insanın salih bir insan olması lazım.
Evet.
Hatta onun da şartları vardır öndeki insanın. Bir halinin, kalinin vesairenin şeriate tamamen mutabakat halde olması. Hatta bir de şu misali veriyorlar, ondan inikas akseden, onu gördüğün zaman, beraber olduğun zaman seni daha ziyade bir manevi duygulara götürdü.
Evet.
Ulvi duygulara götürdü seni. Bir şeriat, bir de ondan gelen inikas.
Evet.
Yani o bir ölçü olmuş oluyor. Fakat buna eshab-ı kiram çok dikkat eder. Mesela bir hadis-i şerif alacak, raviye giderdi. İlk defa diyor, biz diyor namazına bakardık diyor. Evet. Namazı huşuyla mı kılıyor, yoksa geometrik mi kılıyor? Yani bir ölçü arıyordu sahibi. Şimdi eğer hakikaten rabıtası tamsa Allah Resulü'ne huşuyla kılar.
Evet.
Rabıtası eğer zayıfsa, hatta birisi geliyor bir namaz kılıyor, efendim kum fesalli diyor, kıldım diyor, yok diyor, kılmadı diyor, kalk yeniden kıl buyuruyor. Yani onun için rabıtanın faydası şudur, kendini mizan etmesi.
Ya mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim namazımı gördüğünde hadi git yeniden kıl der mi demez mi? Bunu düşünmek
tabii,
değil mi?
Düşünecek.
Evet.
Çünkü Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz beraber olanlar bu Fetih Suresi'nin son ayetinde sen onları diyor Cenab-ı Hak rükû ederken ve secde eden görürsün diyor.
Evet.
Görürsün Cenab-ı Hak işaret ediyor.
Vellezîne ma'ahû.
Evet. Şimdi orada demek ki bir Müslümanın rükûsu ve secdesi bir huşu, etrafına bir huşu vermesi lazım. Bir duygu yayması lazım. Etrafını tesir etmesi lazım. İşte böyle bir namaz ne oluyor? Resulullah Efendimiz'in kıldığı namaza benzemeye çalışan bir insanın namazı. Bu neyle oluyor? Muhabbetle oluyor. Yani insan muhabbet duyduğunu taklit eder. Muhabbet duymadığını taklit etmez. Kalpte irade yoktur. Gözünde irade var, kolunda irade var. Kalpte irade yoktur. Yani şunu sev denir. İlla şunu seveceksin. Kalpte ona karşı bir temayül sevmez. Yani nefret et. Nefret etmezsin. Yani eğer onda bir senin kalbine onun bir şeyi yoksa, menfi tesiri yoksa.
Evet.
Tabii burada şu var. Tabii kişi beraber bulunduğunda halleniyor. Mesela Firavun'un yanında Haman vardı. Haman da bir Firavun oldu.
Evet.
Ebu Leheb. Onlar birbirine aynı oldu.
Evet.
Bekir Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok yaklaştı. Kalbimde ne varsa Ebu Bekir'in kalbini ilka ediyorum buyurdu.
Evet.
İlka ettim buyurdu. Yani bu muhabbet taklide götürür. Yani
benzeşmeye.
Tabii muhabbetin kantarı da fedakarlıktır. Onun her yaptığını aynısını yapmaya gayret etmektir.
Evet. Bu efendim öndeki insan dediniz. Yani bu tasavvufi şeyde, ıstılahta mürşit herhalde öyle anlaşılır. Yani mürşitle beraberliğin insana huzur vermesi gerektiğinden tabii. de ifade. O mürşitte nasıl bir kıvamı şey oluşturur ki? Yani o huzur verme hali olsun efendim.
Tabii şimdi mürşidin dolu olması lazım bu. Yani dolu evet. olacak ki oradan inikas olacak.
Evet.
Cenab-ı Hak vecane lil müttakine imama buyuruyor.
Evet.
Hem takva sahibi olacak hem de o takvasıyla irşad edici mahiyette olacak.
Evet. Önder olacak, önder, imam olacak.
İmam
evet.
olacak. Fakat o evet. takvasıyla olacak önder.
Rehber. Evet.
Tabii o takva olduğu zaman kalp ruhaniyette doluyor.
Evet.
Efendim bir misal, bunu ben de cemaate de göstermiştim.
Evet.
Ben talebelerime bu innikas ve insiba, yani şey tabi trans, onu anlatırken
transferi evet.
evet bir takım misaller verdim. Bir cemaatın bile, nebatın bile tesiri altında kaldığını biliyordum. Bir talebem iki tane saksı alıyor. İki saksıya aynı çiçeği koyuyor. Aynı boyda evet. çiçek, aynı evet. çiçek. Birine aynı güneşi, aynı suyu, aynı şeyi veriyor evet. fiziki bakımdan. Birine güzel şeyler yazıyor. Cennet, takva, güzel ahlak, kelime-i tevhid vesaire evet. yazıyor. Ona Kur'an-ı Kerim dinletiyor.
Evet.
O saksıya Kur'an-ı Kerim dinletiyor. Diğer saksıya da çirkin, iğrenç, cehennem, fitne, evet. fesat.
Evet.
Bunu da pop müziği dinletiyor öbür odada.
Evet.
Bunu ben gösterdim cemaate. O ruhani ifadelerde bulunan Kur'an-ı Kerim sedasına mazhar olan açıyor, güzelleşiyor. Öbürü de pörsüyor.
Evet. Evet.
Bunu hatta birkaç sefer yaptığı şeyler talebelerim benim.
Evet.
Yani bir nebatatı böyle tesir ederse, insandan insana nasıl bir trans olabilir?
Evet.
Yani hayatta da baktığımız öyle. Evet. Cenab-ı Hak, kûnü mâ sâdıkîn buyuruldu. Allah'tan korun, ittika edin, sâdıklar beraber olun. Diğer şeyde de, lâ takut, oturma diyor. Kimlerle? O zalimlerle, kendi zulmedenlere oturma buyuruyor.
Demek ki zulüm inikas ediyor.
Zulüm inikas ediyor. O da dünyevileşiyor.
Evet.
Yani uhrevi halini unutuyor. Yani baktığımız zaman sokakları, bu manzara çok görüyoruz. Niçin dünyaya geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Nereye gidecek? Farkında değil bunu. Yani gözünün önüne, kalbinin önüne iki tane parmağını koymuş durumda dolaşıyor. Bir gaflet içinde. Onun için bu beraberlikte, onun için belki geleceğiz, cemaat çok mühim.
Bu şeyle, rabıtayla ilgili efendim, bir de mesela gönül dostlarınıza, yani rabıtada şunlar asla yapılmamalı diyebileceğiniz böyle şeyler var mı efendim?
Efendim diyeceğim tek şey var burada. Cenab-ı Hak Resulullah üsve-i hasene olarak bildiriyor. Her halimizde onu örnek olarak alabilmek. Yani mesela cömertlikte örnek olarak alabilmek, tevazuda örnek olabilmek, diğergâmlıkta örnek alabilmek. Yani bu bütün o harik vasıfları efendime örnek alabilmek. Bir de öndeki insanda bu meziyetler varsa onları örnek olarak alabilmek. Ne oluyor? Sana bir güzel bir yardımcı oluyor. Yardım ediyor sana. Yani senin haliyle yardım ediyor. Hem haliyle hem haliyle yardım ediyor. Onun için bu çok mühim.
Evet efendim.
Mesela en basiti ben kendimden diyeyim.
Evet.
İlk bizim İmam Hatipler açıldı. İkinci senesi İmam Hatip talebesi olduk biz.
Evet.
Yani o zamana kadar İmam Hatip yoktu. Normal liseler, kolejler vesaire vardı. Yabancı bir şeyler vardı. Bizim o İmam Hatip'e gitmemiz, Osmanlı hocalarıyla, Osmanlı sonbakirleriyle hocamız olması, onların hali, kali, yaşayışı bizimle çok tesir etti. Yani nasıl bir İslami heyecan içindelerdi. Sanki nasıl bir damat, bir gelin düğünde bir heyecan çeker. Onlar da o bir heyecanla girirlerdi. Hatta bir hocamız dedi ki, benim dedi derse gelemediğim gün, bilin ben öldüm o gün, benim cenazeme gelin. Biz bunu unutmadık. Aradan yarım asırdan fazla geçti.
Evet.
Bir hocamız kamış kalemlerle gelirdi. Oğlum ben 7'de geleceğim. Hüsnü hat dersi almak isteyenlere ben hüsnü hat dersi vereyim. Bunlar bize bir iz bıraktı. Ne bileyim, bir hocamız gelirdi. O zaman tabii fakirlik, gariplik, kimsesizlik, yalnızlık, genel Anadolu'dan gelen arkadaşlarımız, hepsi fakir, fukara, garip. Bir hocamız geldi, bulgur çorbasını sabahleyin kendisi dağıtırdı kepçeyle. Gidip halden zeytinyağı alırdı bedava olarak. O zeytinyağı tabaklara kendisi koyardı. Bu tasavvuftur.
Evet.
Tasavvuf budur. Bir heyecandır, dinin heyecanla yaşanmasıdır. Şimdi burada bizde ne oldu? O hocalarla bir rabıta arttı bizde. Unutmadık evet. onları. Aradan yarım asır geçti, unutmadık. Kimi hocalarımız vardı, onlar derste bile yoktu. Bir hayalet gibi dolaşıyordu. Onunla derste bile unuttuk onları. Fakat öbürlerinin yarım asırdan fazla geçti, hala gönlümüzde.
Hem bu yani rabıta konusu çok tartışılan bir konu. Onun için böyle farklı sorular soruyorum, bağışlayın.
Estağfurullah.
Şimdi yani şirk gibi bir risk alanı Allah var.
Tabii.
Yani kimi şirk koşabilir insan? Yani rabıta ilişkisinde mürşidini şirk koşabilir gibi. Yani böyle bir ne yapar ki insan rabıtayla böyle bir şirk ilişkisine girebilir? Şirkten kaçınmak için ne yapmak lazım? Yani o alan hakikaten hani biraz mesela tasavvufu, efradını cami anlattığımızda...
Ahmet abi, ruhbanlık yok İslam'da.
Evet.
Fakat ruhbanlığa doğru girilirse ayak kayar.
Evet.
Beni kurtarır. Ben onun eteğine yapışırım. Yok böyle bir şey.
Ruhbanlık yani Hristiyanlıkta olduğu
şimdi
gibi...
Şimdi Hristiyan'da nedir?
Evet.
Fransa'da bir kiliseye uğramıştım.
Evet.
Orada rahibeler vardı. Onlara bir soru sordum. Katolik kilisesiydi.
Evet.
Bir kişi günah işlese dedim, tövbe etse dedim, Allah kabul eder mi dedim. Yok dedi.
Tek başına.
Yok dedi. Papaza gidip papaz onu affettirir dedi.
Günah çıkarmasın.
Baba affettir dedi. Peki dedim, bir daha işi de aynı günah dedim. Yine dedi, papaz yine onu halleder dedi. Yine ona gider, affeder. Peki dedim, kul hakkı var üzerinde dedim. O zaman ne olacak dedim.
Evet.
Durdu, bir cevap veremedim. Bu nedir? Bir ruhbanlık bu. Yani kendisi evet. bir vasıta olan bir papaz kendisini şey yapıyor, affettiriyor.
Yani Allah yerine haşa papazı koyuyor. Yani affedici
şimdi, şey. Necip Fazıl'dan naklediyorum ben.
Evet.
Bir mescidde o bahsetti, Necip Fazıl bahsetti. Toynbee dedi, sosyolog. Kahire'ye gider. Oradaki Müslümanların hal-i ruhiyesini tespit için orada bir dilenci görür köşede. Aynı Necip Fazıl tabiriyle öyle bir dilenci gider. Pislikten başında sinekler kalkıp uçuyordu.
Evet.
Yani onun tasviri geniştir. Zıtlardan misal verir. Ona toyun bir yaklaşır. Der ki, ben sana der, sadaka versem ne yaparsın der. Dilenci der ki, dua ederim beyim der senin için der. Toyun bir der ki, peki senin duanı Allah kabul eder mi der. Beyim der, ben dua ederim der. O tarafa ben karışmam der. Allah dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Toyun bir diyor ki, bizim diyor kültürlerin papazlar bile kendi gibi bir insanın günahını affediyor. Burada bir dinin en alt ünitesindeki bir insan, Allah dilerse affeder, dilerse affetmez diyor.
Evet.
Durum bu Ahmet abi. Herkes peygamberlerin dışında kimsenin bir garantisi yok. Peygamberlerin gösterdi. Cenab-ı Hak velâ temutun illâ ve entüm müslümün buyuruyor. Velâ temutun buyuruyor. Velâ temutuna sakın ha başka türlü ölmeyin buyuruyor. Ancak Müslüman olarak can verin buyuruyor. Yani en mühim, mümin büyük bir gayret içinde olacak. Cenab-ı Hak iltica halinde olacak, istiğfar halinde olacak. İbadetlerine haline kaline dikkat edecek, seherlerine dikkat edecek, haram helale dikkat edecek ve bol hayır hasenat sahibi olacak.
Evet.
Cömert olacak. Diyargem olacak. Hiçbir şey yok. Cenab-ı Hak kavlen meysura buyuruyor. Hiç yoksa bir gönül alacak bir hali olacak.
Hiçbir zenginliği yoksa.
Gönül alacak bir şey olacak. Bir
söz bir, söylemesi mümkün değil mi?
Bir huzur verecek,
evet.
bir teselli edecek.
Evet.
Şimdi mesela bugün 3 milyon Suriyeli var. Şimdi bir insan var ki ancak aldığında kendisi geçiniyor.
Evet.
Başka bir imkanı yok. Gidip ne yapacak? O kavlen meysura onları bir teselli edecek. Çünkü insan belki sadaka kadar teselliye de muhtaç.
Evet.
Velhâsıl İslam çorak insan istemiyor, ihya edici bir insan istiyor. Hodgam insan istemiyor, diyargam insan istiyor. Bu sapmalar buyurduğunuz Mevlana'nın ifadesiyle pergelin ayağına dikkat etmek lazım. Pergelin ayağı şeriat oturacak.
Sabit ayağı
sabit şeriat oturacak. Sabit ayağı şeriatı oturursa diğer şey şaşmaz. Öbür ayağı pergelin şaşmaz.
Evet.
Fakat pergelin o sabit ayağı yanlış yere oturursa onun için düzgün bir akaid ilmi şart Ahmet abi. Akaid olmadan İslam olmaz.
İslam'ın inanç esaslarını
Mesela
bunun eğitiminin iyi verilmesi.
Mesela Resulullah Efendimiz Cenab-ı Hak 40 sene büyük bir ahlak üzere yetiştirdi.
Evet.
Ahlakını bütün müşkilat tasdik etti. Fakat 40 seneden sonra Resulullah Efendimiz Cenab-ı Hak akaidi tebliğ ettirdi. Ta Mekke devri bir akaidin tebliğiydi.
İlk eğitim akaid eğitimi.
Küfre karşı bir mücadeleydi. İmanı şirket koruyabilmekti. Medine devrinde namaz sadece hicretten 1,5 sene evvel farz oldu. Diğer bütün ibadetler hicretten sonra farz oldu. Yüksek ahlak yani muaşeret kaideleri de orada teşekkül etti. Hak, hukuk, ukubat da ondan sonra teşekkül etti. Demek ki ahlakın üzerine bina edilecek akaid lazım en başta.
Peki yani
burada akaidin kaymaması lazım.
Akaid eğitimi yeterince yapılıyor mu tasavvufi mekteplerde? Ahmet abi, efendim?
Tasavvufi mekteplerde yapılıyor mu, yapılıyor mu tam manası bilemiyorum onu.
Evet.
Fakat maalesef bugün bir fitne devrindeyiz. Mesela bir grup insanlar cehaletten haricilerin yolunda gidiyor. Boko Haram, IŞİD vesaire. Bir kısmı tarihselcilik diyor, ahkam ayetlerini emekliye ayırıyor bir kısmını. Resulullah Efendimiz'in halini bir kısmını emekliye ayırıyor.
Evet.
Bu da Allah korusun ucu küfre giden bir hadise. Kimi geliyor bize diyor, meal kafidir diyor. Halbuki meali haliyle kaliye izah edecek Resulullah Efendimiz'dir.
Evet.
O da ayrı bir sapkınlığa gidiyor. Tabi bu maalesef günümüze yayılıyor. Bu da Allah-u Alem kıyamet alametinden biri. Onu efendim buyuruyor, Fırkı-ı Naciye, kitap ve sünnet üzere olan bir istikamet.
Gerekli olan o.
Gerekli olan. Fesik-i kemal ümürte. Tasavvufun da yolu bu, şeriat-ı kemale erdirebilmek. Resulullah Efendimiz'in yaşadığı o minval üzerine hayatımızı devam ettirebilmek. Yani bir eshab-ı kiramın devamı olabilmek.
Bu akaid eğitimi deyince efendim, yani tasavvufta çok önemli bir hedef, kalbin masiva Allah'tan arındırılması.
La ilahe ile başlıyor.
La ilahe ile başlıyor. Yani bunun da eğitimi tabii, son derece hayati
şimdi,
değil
tabii,
mi?
Tabii bir devam, nefsane hayatın put olmayacak. Nefsane putperest olmayacaksın. Makam mevkinin putperest olmayacaksın. Paranın putperest olmayacaksın. Yani Cenab-ı Hak heva hevesini ilah haline getirenleri gördün mü? Ey peygamber sen onlara vekil değilsin buyuruyor. Sen onlara vekil değilsin buyuruyor.
Evet.
Yani bu heva hevesin insanın en büyük düşmanı içinde o heva hevesi. Çok şiddetli ayetler var. Altını gümüşü biriktirip de Allah yolunda infak etmeyenler acıklı bir azab ile müjdele. Yani sahibi bu ayet indiği zaman dağlar çıktı, odun kesti, getirdi Allah'ın Resulü önüne koydu. Yani öyle bir şey ki mülk de Allah'ın. Yani onun bir idraki içinde olacaksın. Yani Allah'ın sana emrettiği her şeyi gücün yetebildiği kadar gayret içinde olacaksın. Ticari hayata çok dikkat edeceksin. Allah'ın yasak ettiği şeyden uzak olacaksın. Yasak satışlardan, yasak bir para sermayesinden, sermayenin içine bir yasak katmaktan.
Evet.
Yani tasavvuf hayatın her safhasında. Evladını Allah yolunda yetiştirmek. Evladının güzel bir numune olabilmek. Nereye kadar? Yemek yerken, su içerken vesaire hayatın her safhasında.
Evet.
Tasavvuf bu. Yani Allah Resulü'nün sahabi nasıl onun hayatını bir aynı ölçüler içinde yaşamaya gayret etti. Tasavvufun hedefi bu. İmam-ı Rabbani Hazretleri tasavvuf diyor, şeriat-ı kemale erdirmektir diyor o kadar. Daha ötesi yok.
Evet.
Daha ötesi kırmızı çizgi.
Evet, Allah razı olsun.
Kerameti vesaire sordun. Yine hatırıma gelmiş ama onu da söylemek arzu ederim.
Lütfen efendim.
Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne bir nur tecelli ediyor üzerinde. Oraya bir ses geliyor. Diyor ki, sen diyor Abdülkadir diyor, artık kemale erdin diyor. Senin diyor bazı farzları diyor, ifa etmeyebilirsin diyor. Namaz gibi vesaire. O da diyor ki, kovuyor şeytanı.
Git şeytan diyor.
Git şeytan diyor. Bir arkadaşı diyor ki, efendim diyor, size diyor, bir nur önünüze çıktı diyor. Arkanda güzel bir hitap geldi diyor. Niye diyor şeytan dediniz diyor. Ölçü diyor şeriattir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sen kemale erdin, namazını terk ettiği Allah'tan bir emir geldi mi diyor.
Evet.
İşte tasavvuf hep bu ölçülere, yani olan bir takım sunuatları, tulatları da böyle bir mizana getirmek lazım.
Evet. Çok teşekkür ederim.
Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Değerli dinleyiciler, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile sohbetimizin 4. bölümünü sunmuş olmaktayız. Gerçekten tasavvuf alanında, İslam alanında çok değerli tespitleri oldu Hoca Efendi'nin. Konuşacağımız başlıklar var. Cemaati konuşacağız, imamı, mürşidi konuşacağız inşallah. Çünkü onlar da günümüzde bir hayli tartışılan mefhumlar oldu. Bugün saat 9'da sohbetimizin 5. bölümüyle sizlerle birlikte olacağız. Hayırlı geceler diliyoruz efendim.
Erkam Radyo'da yayın danışmanımız Ahmet Taş Getiren Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatın 4. bölümünü dinledik.